Tekrar.
Dolayısıyla adımız da
uygun için. Hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım programımızın başında. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özdem ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Bugün programımızda değerli konuklarımız olacak ama öncesinde bir müzik aramız var. Müzik aramızın hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alacağız. Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Dünya İslam Sağlık Birliği Başkanı, uzman doktor Kasım Sezen stüdyomuzda. Sayın Sezen, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Dünya İslam Sağlık Birliği'nin çalışmalarını ve İslam coğrafyasındaki önemini konuşacağız değerli hocamızla. Değerli hocam, öncelikle Dünya İslam Sağlık Birliği ne zaman kuruldu, bugüne nasıl gelindi, ne gibi çalışmalar yapıldı, isterseniz öyle başlayalım.
Evet, teşekkür ediyorum bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu'na konuk ettiğiniz için.
Bizim de bir sivil toplum kuruluşu olarak sesimizi duyurmamıza yardımcı olduğunuz için.
Estağfurullah, bizim görevimiz değerli hocam.
10 yaşımdan beri sivil toplum kuruluşlarına çalışıyorum. İşte son 10 yıldır, 12 yıldır da Sağlık Değer isminde bir sivil toplum kuruluşumuz var. Türkiye çapında teşkilatlanmış bir kuruluş. 2010 yılında Gazze'de İsrail bombalıyor Gazze'yi. Çok hakikaten zor bir durum, bir savaş ortamı. Biz sivil toplum kuruluşu olarak diğer sivil toplum kuruluşlarıyla beraber 7-8 doktor arkadaş Sağlık Değer olarak Gazze'ye gittik. Mısır'dan Kahire'nin üzerinde. Biz gittiğimiz zaman Mısırlı yaklaşık 8-10 tane doktor arkadaş, Mısırlı bunlar, Arap Doktorlar Cemiyeti'nden bizi karşıladılar. Dediler ki sizinle görüşmek istiyoruz. Dediler ki görüyorsunuz durumu, hakikaten bir savaş ortamı, çok vahim. Biz böyle bir organizasyon yaptık, yardımcı olmaya çalışıyoruz. İşte yaralananlar var, çocuklar var, kadınlar var, sivil insanlar var. Ama hem Mısır engel oluyor, hem İsrail engel oluyor. Bunun güçlü bir organizasyon şeklinde yapılıp bu işlere müdahil olması lazım. Ne yapalım dedik. Dediler ki siz Türkiye'den geliyorsunuz. Türkiye İslam aleminin göz bebeğidir. Dünya çapında bir sağlıkla ilgili sivil toplum kuruluşu, organizasyon kurulması lazım. Biz döndük geldik Türkiye'ye, çalıştık, uğraştık, ekip kurduk. Sonra maddi imkanlar oluşturduk. 2016 yılının Aralık ayında İstanbul'da kongre topladık. Yaklaşık 600 delege 65 ülkeden istişareler yapıldı. 3 gün boyunca kongre yapıldı. O zamanki ana temamız göç ve sağlıktı. İşte Suriye'deki olaylar, Arakan'daki olaylar. Hem bir kongre, hem içinde sempozyumlar var, paneller var. Hem de biz böyle bir organizasyonu kurma noktasında.
Bir çağrı niteliğindeydi değil mi?
Ve neticede katılan 600 delegenin tamamının oyuyla böyle bir birlik kuruldu. Biz şu an İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Türkiye dönem başkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız dönem başkanı, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye, onun altında sağlık organizasyonunu yapacak şekilde Dünya İslam Sağlık Birliği'ni kurduk. İslam ülkelerinin zenginler, imkanı olanlar var, sağlık sistemini halletmiş olanlar var, zayıf olanlar var. Bir de İslam ülkesi olmayıp Müslümanların %1, %3, %5, %10, %20 seviyesinde olduğu, azınlıkta olduğu ülkeler var. Özellikle biz bunu başlangıçta hiç hesap edememiştik. Özellikle Müslümanların azınlıkta olduğu ülkelerden çok büyük bir teveccüh geldi. Hükümetlerin bunların sağlık problemlerini halletmediği yerde bu azınlıklar kendi vakıflarını kurmuşlar, derneklerini kurmuşlar, kendileri hastane yapmışlar.
Teşkilatlanmışlar.
Evet, kendi ihtiyaçlarını sağlık yönünden halletmeye çalışıyorlar. Fakat bunun onlara yardım eli götürecek bir organizasyona çok şiddetli bir şekilde ihtiyaçları var. Bu ihtiyacı biz kısmen de olsa en azından bunları bir araya getirerek bu ihtiyacı karşılamış olduk. 145 ülkeden 350'ye yakın STK üyemiz var. Üye adaylarımız var. Biz bu organizasyona şahısları ya da devlete bağlı organizasyonları almıyoruz. Yani sivil toplum kuruluşu, yani İngilizcesiyle non-governmental organization, yani hükümet dışı bir organizasyon. STK'ları alıyoruz, üniversiteleri, vakıf üniversitelerini alıyoruz. Bağımsız medyayı alıyoruz. Bu vesileyle sadece Müslümanlar için değil, bütün dünya milletleri için bir fırsat. Ticaretin bu kadar arttığı bir ortamda, sağlık için insanların artık imkanı olanların ülkeler arası, belki kıtalar arası yolculuk yaptığı zamanlar için biz böyle ortamlar oluşturuyoruz. Bu ortamlarda, bu vasatta insanların ikili işbirliği ya da ülkeler arası ya da STK'lar arası işbirliğini geliştirmek için bir ortam oluşturduk. İnşallah biz bu işi kurdurduk. Bundan sonraki nesiller bu işi devam ettirirler ve dünya için, bütün dünya milletleri için, Müslümanlar için faydalı bir iş yaptığımıza inanıyorum.
Onların bu konudaki düşünceleri nasıl? Şimdi 145 ülkenin üye olduğundan bahsettiniz. Evet. Bu birliğin kurulmasında nasıl duygular ve düşünceler içindeler?
Aslında şöyle bir şey var. Bu organizasyonu bir Kasım Sezen ya da bir Sağlık Değer'deki ekibinin tek başına yapması, böyle bir şey oturtması çok zor bir hadise. Az önce ilk başta da söyledim ya, Mısırlı doktorlar diyorlar ki biz oturduk, uğraştık. 30 senede ancak işte 8-10 tane ülkeden bir organizasyon ancak kurabildik. Yani bunun bir tarihi geçmişi var. Yani Türk milleti işte Orta Asya'dan gelmiş, Araplardan İslam'ın sancağını almış, bütün Batı alemine, bütün işte üç kıtaya yaymış, fütuhatlar yapmış ve özellikle Yavuz Sultan Selim'le beraber hilafetin de İstanbul'a gelmesiyle birlikte yani bütün İslam alemi İstanbul'a bakar olmuş, halifeye bakar olmuş. Hali hazırda da İslam alemi biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı sonrasında bağımsız kalabilen 3 tane ülke var dünyada. Şu an 58 tane İslam ülkesi, bağımsız İslam ülkesi var. Böyle bir sömürgecilik rüzgarı esmiş. Bütün İslam alemi sömürgeleştirilmiş. Sonra Türkiye başta olmak üzere bir bağımsızlık hareketi başlamış. Ve bunun sonucunda 58 tane bağımsız ülke olmuş. Şimdi bu ülkelerin büyük kısmı yani 30-40 yıllık bağımsızlık öyküleri var. Bunlar devlet olabilme yönünde hala çok sıkıntılar var. Güvenlik yönünden sıkıntılar var. Sağlık yönünden sıkıntılar var. Batı alemi bu sıkıntıları sona erdirme yönünde çok yardımcı olmuyor. Şimdi biz duyuyoruz ki mesela Afrika'da İslam ülkelerinde sağlıkta çok problemler var. Sağlık problemleri var. Gerçekten bu problemler var. Ama şöyle bir netice elde ettik. Ben yaklaşık 50 tane de ülke gezdim. Bazı ülkelere tekrar tekrar gidiyoruz. Hem bu organizasyonlar için başka vesilelerle gidiyoruz. Müslümanların sağlıkta geri kaldığı denilen ülkelerde sağlık bakanları Hristiyan. Ve sağlık sistemi hastaneler kiliseye bağlı. Hastanelerin kilise organizasyonu, sağlık bakanı onun üzerinde ve Hristiyan. Bu ortamda Müslümanlar kendi imkanları ufak tefek küçük poliklinikler, tıp merkezleri, işte az önce söylediğim STK'lar marifetiyle. Türkiye'den Kızılay, AFAD, işte İHA, bizim sivil toplum kuruluşlarımız gidiyor oralarda sağlık tıp merkezi, hastane kurmaya çalışıyor. Türkiye'nin yurt dışında zannedersem 8-10 tane hastanemiz var. Hani o ülkelere sağlıkla ilgili yatırım yapmak zorunda kalıyoruz.
Türkiye'den doktorlar gidiyor değil mi?
Türkiye Cumhuriyeti Devleti gidip hastane yapıyor. Türkiye'den doktorlar gidiyor. Oralardan da yapabildiği kadar yani hekim, doktor istihdam etmeye çalışıyor. Hakikaten çok sıkıntılı durumlar var. Müslüman birisi kiliseye bağlı bir hastanede tedavi olmak zorunda kaldığı zaman misyonerlik faaliyetlerine maruz kalıyor. Şimdi bizim bu faaliyetlerimiz bu ülkelerde çok büyük bir heyecan yarattı. Yani Müslümanlar gelip yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapıyor ama sivil toplum kuruluşları eliyle artık bize gelecekler, bize yardım edecekler. Bizim de hastanelerimiz olacak. Yani hastaneye bakarken Hristiyan hastane diye bakıyor. Yani bu hakikaten sıkıntılı bir durum. Bizim Müslümanlarımız orada astık açtıkları zaman hastane Müslüman Hristiyan diye böyle bir ayrımı yok. Hiç ben dünyada görmedim. Müslüman hastanesi yazan bir kelime, bir tabela görmedim. Ama şeyde var, Afrika'da var. Kilise hastanesi olarak yazıyor. Şimdi biz daha buna bağlı çok ciddi problemler var. Yani göçlerden dolayı, savaşlardan dolayı o kadar dünyada yetimler var ki. Yani bu yetimlerin de hem sağlık hizmeti var, hem gıda hizmeti var. Sağlığın şöyle bir tarifi var. Bu uluslararası bir tariftir. Genel kabul gören. Sağlık bedenen, ruhen ve sosyal yönden iyi olma halidir. Açlık varsa bu hastalığa gidiyor.
Evet.
Ruhen stresi varsa, sıkıntısı varsa bu hastalığa gidiyor. Yani ister istemez siz ortamı yaşanılabilir bir hale getirmeniz lazım ki bu insanların hastalıkların önüne geçmeniz lazım. O problemleri halledebilmeniz lazım. Biz o ülkelerin en azından şu an Dünya İslam Sağlık Birliği olarak problemleri az önce söylediğim ki problem gibi en azından not ediyoruz. Bazılarında ciddi şekilde çözümler de üretiyoruz. Bugün Bangladeş diyoruz ki Bangladeş geri kalmış bir ülke. Bangladeş ilaç ihtiyacının %85'ini kendisi üretiyor. Ve ham madde üretiyor. Biz ilaç ham maddesini ciddi şekilde Hindistan'dan alıyoruz. Biz diyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti'ne yurt dışından yarı ham madde ya da ilaç ithal edenlere niye biz Hindistan'dan alıyoruz? Bangladeş'ten alalım. Bizim Müslüman kardeş ülkemiz ve bu işte bir sektör oluşturmuş. Bize Maldivler biliyorsunuz. Çok turistik bir ülke. Çok zengin de bir ülke. Ama hastane yok. Bangladeş-Pakistan ortaklığı bir firma gitti şu an Maldivler'de hastane yapıldı. Yani yine Müslümanlar arası, İslam ülkeleri arasında bir işbirliğini bir örnek için söylüyorum. Evet. Böyle somut bir örnek olarak böyle paylaşımlar var. Tunus'la ilgili bir örnek de vermek istersem. Tunus'ta da bir tane sivil toplum kuruluşu geldi bize. Medineti diye. Buradan gittiği zaman anlatmış böyle bir organizasyon var. Oradaki sivil toplum kuruluşları demişler ki ya biz de oraya bağlanalım. Sonra yaklaşık 210 tane sivil toplum kuruluşu bize üye olmak istemiş. Hani Türkiye'deki bir organizasyon sadece Tunus'tan 210 tane sivil toplum kuruluşunun üyeliğini alması çok zor. Kendileri düşünmüşler bunu. Demişler ki bu demişler böyle olmaz. Biz ne yapalım? Dünya İslam Sağlık Birliği gibi Tunus organizasyonu kuralım. Bir birlik oluşturalım. O birlik gitsin. Türkiye'deki bu organizasyona bağlansın demişler. Ve Medineti bir platform yapmışlar. 210 tane sivil toplum kuruluşu şu an bizim bu organizasyonumuza onun vasıtasıyla bağlanmış oldu. Evet. Yani biz yani uluslararası organizasyonlara İslam dünyasındaki bunlarla da yani orada bile belki Tunus'un en küçük kasabalarına kadar kurulmuş sivil toplum kuruluşlarına bağlantımızı kurmuş. Organik bir bağlantı kurmuş olduk.
Evet. Temelde tepeden gibi gözükmekle birlikte aslında siz hekimsiniz. Hani kılcal damarların kanı götürmesi gibi aslında en uç noktalara bile o hem bilgi alışverişi hem yardım her türlü teçhizat ya da ilaç belki en basitinden ulaştırma şansına sahip oluyoruz.
Çağımızın modern dünyasında sivil toplum kuruluşları devletler büyük organizasyonlar. Devletler güçlü. Fakat devletler uluslararası arenaya çıktığınız zaman çok yavaş oluyorlar, çok hızlı gidemiyor. Siz bir yani Türkiye Cumhuriyeti dışarıda bir devletin alanına devlet olarak müdahil olabilir misiniz? Bunlar yazılışılacak uluslararası sözleşmelere ya da iki devlet arasında bunlar vakit alan şeyler. Tabii. Ama sivil toplum kuruluşları böyle değil. O ülkede bir de partnerleriniz varsa bir deprem olmuş, iki saat sonra siz oradasınız. Sivil toplum kuruluşları hem devletlerle hem halklarla kılcal damarlar gibi hem yukarı hem aşağı her tarafa hızlı bir şekilde hareket edebilen bir organizasyon. Onun için bazı hizmetlerin, bazı faaliyetlerin sivil toplum kuruluşları aracılığıyla gitmesi hem hız kazandırıyor hem size kabullenebilirlik. Halklar sizi kabul ediyorlar, hükümetler sizi kabul ediyorlar.
Evet.
İnsanları bulundukları yerde korumaya aldığı takdirde göç olayı olmaz. İnsanlar yerinden, yurdundan olduktan sonra siz bunlara ekmek vermişsiniz, su vermişsiniz. Hani bir insanın sadece ihtiyaçları bunlarla değil ki.
Tabii.
Eğitim ihtiyacı var, kıyamet kadar ihtiyacı var. Bu insanların hiç yerinden ayrılmaması lazım. Yaklaşık 5 milyon Arakanlı Myanmar'da yaşayan yerlerinden yurtlarından gidiyor. Şu an 1 milyonun altında bir nüfus kaldı. 4 milyon insan yerinden gitmiş. Birleşmiş Milletler olarak, Dünya Nüfus Fonu olarak, siz Dünya Sağlık Örgütü olarak bunlara engel olmanız lazım. Aslında işin başı sağlıkta koruyucu sağlık hizmetleridir.
Halk hasta sağlığıdır. Olmadan önce değil
Halk
mi?
Sağlığıdır tabii hasta ölmeden öncedir. Sosyal yönden iyilik halidir dedim ya.
Evet.
Sosyal yönden bu insanlara siz ortam sağlamanız lazım. Yani bazı insanları bugün şöyle bir bilgi söyleyeyim ben size. Dünyada yaklaşık 7 milyar civarında insan yaşıyor. 1 milyar insanın hala elektriği yok. Elektriksiz yaşıyor 1 milyar insan. Biz o kadar dünyada bu kadar zenginlikler var, imkanlar var. O 1 milyar insanı görmüyoruz. O elektrik olmayan yerde nelerin olmayacağını siz tahmin edersiniz.
Tabii.
Orada sağlık da yok. O 1 milyar insanın yaşadığı yerde sağlık da yok. Buzdolabı yok. Elektrik, çamaşır makinesi yok, bulaşık makinesi yok, televizyon yok, çok şey yok. Hani aslında dünyanın imkanlarını, işte Dünya Nüfus Fonu'nun imkanlarını buradaki insanlara da yani adil paylaşım yönünde yardım etmesi lazım. Dünya Sağlık Örgütü ne yazık ki bazı şeyleri hiç görmüyor. Bazı şeyleri çok iyi görüyor. Bizim tepki gösterdiğimiz şeylerden birisi de şudur. Afrika'da kamplar var. Göçlerden dolayı kamplar var. Kamplara Dünya Sağlık Örgütü kamplara sivil toplum kuruluşlarının girip de poliklinik açmasını engelliyor. Biz gidemiyoruz. Ben Sağlık Der olarak Türkiye'deki bir sivil toplum kuruluşu, ismimiz Sağlık Der. O kampa gidip de içeride poliklinik açamıyorum. İlaç dağıtamıyorum, doktorumla muayene edemiyorum. O kampı kapatmış. Diyor ki burası diyor sadece akredite edilen kuruluşlar. Ve akredite edilen kuruluşlar da sayılı miktarda ve %90'ı Avrupa ve Amerika menşeli. İslam ülkelerinden çok az kuruluşu akredite ediyor ki oraya girebilsin. Halbuki sağlık dediğiniz bir hemşire bile gitse, insanların pansumanını yapsa, enjeksiyonlarını yapsa, bu bile hizmettir.
Bu bile hizmettir.
Çünkü eğitimini almış bir insan, diploması var. Yani bir tane doktor gitse, elinde ilacı da var. Yani gitse orada bunları yapsa ne mahsuru var? Her ülkenin kendi bulunduğu bir sağlık seviyesi var. Her ülkenin bir sağlık sistemi var. Bunu nasıl biz daha yukarıya kaldırabiliriz? Ve bunu İslami ölçü içerisinde nasıl yapabiliriz? Çünkü bazı şeyler var ki kullanımında sıkıntılı olan şeyler var. İnsanların sağlık hizmeti verirken insanların fikrine, düşüncesine, sosyal durumuna, cinsiyetine bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Biz sağlık hassas bir konu. İnsanları bir hizmeti verirken onların ruh dünyasına zarar vermememiz gerekiyor. Onların hassasiyetlerini gözetmemiz gerekiyor. Onun için sağlık sektörünün aynı zamanda sağlık mensuplarını eğitmeyi de aynı zamanda düşünüyoruz. Sivil toplum kuruluşları aslında biz Türkiye'de de yapıyoruz. Kendi içimizde. Kendi bizim şubelerimiz var, temsilcilerimiz var. İki ayda, üç ayda bir toplantılar yapıyoruz. Sivil toplum kuruluşları çok orijinal fikirler üretiyorlar. Fertler de böyledir. Hani bir araya gelmenin faydaları vardır. Bir sivil toplum kuruluşu diyor ki ben şöyle bir faaliyet yapıyorum. Aa, biz de yapalım. Yani sizin yaptığınız faaliyeti biz Türkiye'de de yapabiliriz bunu. Biz hiç düşünmemiştik bunu. Diyorsunuz mesela.
Bir fikir açılımı oluyor.
Bir fikir açılımı oluyor. Şimdi sağlıkta kalkınma diyoruz. Bizim Türkiye'de şimdi şehir hastaneleri var. Bu model hiç denenmemiş bir model. Bunların yönetilebilirlikleri de görülüyor. Ve şehir hastanelerimizde dünyada ne Amerika'da ne Avrupa'da var. Biz şu an ilk sıralardayız. Anne bebek dostu hastane diyoruz. Mesela eskiden bizim doğumhanelerimiz vardı. Kocaman bir doğumhane, perdelerle bölünmüş. Görüntü izolasyonu yapıyorsunuz. Kimse kimseyi görmüyor belki ama ses var.
Evet.
Bir anne adayı doğumhanenin kapısından giriyor. İçeride iniltiler, sesler, bağırmalar. Bunu duyunca ay diyor çok mu ağrı çekiyorlar acaba?
Korkmaya başlıyor.
Korkmaya başlıyor. Ben de mi böyle acı duyacağım diyor. Sonra diyor ki ya bundan bir kurtuluş çaresi var mı hiç? Acımadan oluyor mu bu? Mesela diyorlar ki işte varsa orada imkan su altı doğum var diyorlar. O zaman ben ona gideyim. Diyorlar ki burada yok. Dendiği zaman ne var? Sezeryan var. O zaman ben sezeryan olayım. Yani normal dışına kaçıyoruz. Şu an Türkiye ciddi şekilde sezeryanda oranlar çok ciddi şekilde artmış durumda. Bunun önüne nasıl geçeriz? Anne bebek dostu hastanelerde hasta olduğunuz zaman size ameliyat oldunuz ya da işte hastasınız. Size bir oda verirler. İçinde tuvaleti var, banyosu var. Şehir hastanelerimizde her bir oda bir doğumhane. Yani yatıyorsunuz, yattığınız yatağınıza doğumunuzu yapıyorsunuz. Bebeğinizi küveze alıyorlar, yanınızda duruyor. Bebeğinizi görüyorsunuz başka bir yerde
anne
değil.
Anne sağlıklı, bebek sağlıklı.
Anne sağlıklı, bebek sağlıklı. Siz başka bir ses duymuyorsunuz, kötü bir ses duymuyorsunuz. Kendinizi çok özel hissediyorsunuz. Yani doğum yapmanın, anne yapmanın, anne olmanın zevkini tadıyorsunuz.
Evet, işte dolayısıyla bu tür özel konuları tüm dünyaya duyurmak ve tüm dünyadan da yeni görüşleri alabilmek çok önemli.
Bunu anlatacağız. Evet. Anlattığımız zaman yeni özel hastaneler, yeni devlet hastaneleri yapılırken küçük de olsa, büyükşehir hastanesi gibi olmasa bile bu örneği alıp kendilerine uygulayacaklar.
Uygulayacaklar. Biz değerli konuğumuza çok teşekkür ediyoruz katıldıkları için. Kolaylıklar diliyoruz. Ülkemiz adına her şeyin en güzel olması dileklerini taşıyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Dünya İslam Sağlık Birliği Başkanı Uzman Doktor Kasım Sezen hocamızla Dünya İslam Sağlık Birliği'nin çalışmaları ve İslam coğrafyasındaki önemi üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirdi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
sen gülümse, bilmeden gittin geleceğe. Yürürken gülümse, bilmeden gittin geleceğe. Sevgiyle gülümse, gülümse, dertlere gülümse, gülümse, inatla bir daha gülümse. Sevgiyle gülümse, gülümse, dertlere gülümse, gülümse, inatla bir daha gülümse. Gülümse, gülümse, bir tanem gülümse, gülümse, gülümse, ah canım gülümse, gülümse. Acıya gülümse, gün gelir bunlar da geçer diye. Acıya gülümse, gün gelir bunlar da geçer diye. Her sabah gülümse, gülümse, her akşam gülümse, gülümse, yürekten bir daha gülümse. Her sabah gülümse, gülümse, her akşam gülümse, gülümse, yürekten bir daha gülümse. Gülümse, gülümse, bir tanem gülümse, gülümse, gülümse, ah canım gülümse.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuza değerli konuğumuzu aldık. Eski kickbox milli takım sporcusu ve genetik analiz üzerine çalışan firmanın yöneticisi Sayın Hakan Demiray bizimle birlikte. Sayın Demiray hoş geldiniz.
Hoş bulduk, nasılsınız?
Çok teşekkür ediyoruz efendim, sizi gördük daha iyi olduk.
Teşekkür ederim.
Eksik olmayın. Önce biraz sizi dinleyicilerimize tanıtalım. Bugün genetik analizden bol bol konuşacağız, egzersizden bol bol konuşacağız, çocuklarımızdan konuşacağız. Evet. Ama önce sizin sesinizden kendinizi tanıtmanızı tabii, rica edelim. Tabii. Sonrasında da konularımıza geçelim.
Tamam. İsmim Hakan Demiray. Ben 72 Almanya doğumluyum. Kendimi bildiğim bileli spor yapıyorum açıkçası. 4 yaşımdan beri. Bu süre içerisinde geçen tüm zamanda en sondan, hani CV gibi başlanır ya. En sondan başlayarak anlatayım. En son 2016 Rio Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsilen antrenör olarak görev yaptım. Özel bir kurumun desteklediği bir projeyle ve Türkiye'den yine ilk antrenördüm. Orada da yaptığım işle de birinci oldum ve döndüm, yani olimpiyattaki görevli diğer antrenörler içerisinde. Daha sonrasında geçmişe gittiğimizde Türkiye televizyonlarının ilk fitness antrenörüyüm. Kendi sosyal medya kanallarımda çekmiş olduğum videolarla 20 milyona yakın insan bu egzersiz videolarını izledi. Ücretsiz bilgi paylaşımı gibi düşünün. Bu bilgi paylaşımlarından sonra çok ciddi bir talep oldu. Dolayısıyla insanlara bilgi aktarmaya devam ettim. Sonra kendi dijital dergimi kurdum. Bu dijital dergi de çok ciddi ses getirdi. Televizyonlarda 1000'e yakın program yaptım canlı yayınlarda. Kendi televizyon programımı da yaptım. Ve sonrasında da en son Rio Olimpiyatlarına gitmeden önce genetikle ilgili bilgi almaya başladım. Yani spor sektörü dünyada nereye gidiyor? Hep bu şekilde mi devam edecek? Ama bir baktık ki müthiş bir gelişme var. Özellikle 2003'teki İnsan Genom Projesi bittiği zaman insanın tüm genetik yapısı ortaya çıkartıldı. Yani 20 binden fazla genetik bir koddan oluşuyoruz. Siz mesela şu an saçınız rengi, gözünüzün rengi, örnek veriyorum omuzlarınızın genişliği, hastalıkları olan yatkınlıklarınız, kilo alıp vermeye karşı olan tepkiniz gibi konulara ek olarak bir de fiziksel anlamda bir kişinin dayanıklı biri olması ya da ne bileyim iyi koşabiliyor olması, iyi sıçraması, reflekslerin iyi olması, bunlar da hepsi birer kod. Dolayısıyla tüm bunları gördüğünüz zaman spor sektörünün farklı bir yere gittiğini anladık. Ve bununla ilgili kendimi geliştirmeye başladım. Son 5 yıldır da bununla ilgili devam ediyor süreç. Geçtiğimiz o 5 yılın son 1 yılında da bu şirketleşti. Güzel bir şirketlere devam ediyoruz sürece. Ve burada ne yapıyoruz bu şirkette? İnsanların, örnek veriyorum, sizin DNA testinizi yapsak, egzersize uygunluğunuzla ilgili şöyle bir rapor çıkartıyoruz. Diyoruz ki şu şu şu egzersizleri çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Eklemlerinizin sakatlığa yatkınlıkla ilgili süreçlerinde bir sorun yok. O yüzden baskıya yönelik sporları çok rahatla yapabilirsiniz. Ama tersi de olabilirdi. Yani örnek veriyorum, diz kapaklarınızın, omuzlarınızın, eklem bölgeler gibi düşün, hassas yerlerdeki kolajen dokularda oluşacak sorunlardan dolayı, ki bu kod doğuştan gelen bir kod. Dolayısıyla sizin bu sorunlarınızdan dolayı çok kompresif, baskıya yönelik sporlardan kaçmakta fayda var. Bunu görebiliyoruz. Bu sefer siz hayatınızı buna göre kurguluyorsunuz. O tip sportif aktivitelerden uzak duruyorsunuz. Ya da yapsanız bile yine de beslenmeyle ve besin takviyeleriyle o zayıf yönünüzü
güçlendirmeye çalışıyorsunuz.
Yani çevresel faktörlerinizi buna göre kurguluyorsunuz. Böylesine keyifli, mühendislik diyebileceğimiz, birçok kişinin aynı anda işin içerisinde olduğu çok keyifli bir proje devam ediyor süreçte.
Yurt dışında bu sistem nasıl işliyor? Biz doğrudan doğruya yurt dışındaki sistemi mi Türkiye'de çalışmaya başladık bu firmayla birlikte?
Esasında işin güzel kısmı şu, bu yapılanı baştan kısa bir örnekle anlatayım, bu dediğiniz konuya getireceğim. Mesela doktora gittiğiniz zaman, diyelim ki kan tahlilinizi aldınız, doktora gittiniz, doktor kan tahliline bakıyor ve bir yorum yapıyor. Diyor ki işte B vitamini eksiğiniz var, işte D var, işte size işte böyle bir demir hapı yazalım. Başka bir doktora aynı kan tahliliyle gidiyorsunuz. O size mesela yemekle ilgili bir destek veriyor mesela. O doktorun, daha önceki doktorun yazdığı bir şey vermeyebilir. Başka bir, yani esasında yorum farkı var ortada. Bizim yaptığımız şeyi de buna benzetelim şimdi. Genetik laboratuvardan bir test sonucu çıkıyor. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onayladığı, Türkiye'deki laboratuvarlarda yapılan bir test. Sağlık Bakanlığı onaylı bir test. Çıkıyor, altında genetik doktorunun, tıbbi genetik uzmanının imzası var. Ve bir kişi alıyor bunu. Bu kişi işte bizim gibi bu eğitimi almış kişiler. Kimlerden? Genetik uzmanlarından, işte üst düzey nutrigenetik uzmanlarından aldığımız eğitimler. Biz esasında onların branşına girmiyoruz. Yaptığımız kısım şu. Diyoruz ki buradaki rapordaki sonuca göre, aynı o kan tahlilini okuyan doktor gibi düşün. Bu sonuca göre sizin kas lifinizin tipi çok uzun süreli aktivitelere dayanıklı, mesela maratoncu gelsin aklınıza, dayanıklı, vücudunuz laktik asit üretmiyor, yani kendiniz yorgun hissedecek süreçteki asitleri üretmiyorsunuz, uzun süre koşabilirsiniz. Bu ne demek? Demek ki sizin kondisyonunuz, dayanıklılığınız süper. Bunun keyfini sürün diyor. Uzun süreli aktiviteler yapabilirsiniz. Ama diyor, patlayıcı gücünüz, yani böyle ani, şöyle düşünelim, bazen görürsünüz yani 1.60'lık bir adam, basketbol potasının yüksekliği 3.05'tir. Yüksektir. O 1.60'lık adam sıçrayıp topu böyle basketbol potasının içerisine basar. Hani basketbol terimiyle söyleyelim. Ama normal şartlarda bu adamın oraya sıçraması gerçekten çok zordur. Çok fazla antrenman yapması gerekir gibi bir bilgi vardır. Ama 1.60'lık boyundaki bir adamın 3.05'lik bir potaya sıçramasının altında yatan şey onun kas liflerinin tipindeki genetik kodlardır. Yani istediğimiz kadar antrenman yapalım, eğer farklı genetik yapıdaysak o 1.60 boyuyla oraya sıçrar, topu da oraya çok rahatla elini içine koyar gibi koyar. Ama ben örnek veriyorum, 1.90 boyunda bir adam olsun, zıplayıp onun yaptığını yapamayabilirim. İstediğim kadar da antrenman yapayım. Tamamen genetik kodlar bunları veriyor. Dolayısıyla nasıl bir şey çıkıyor ortaya? Hangi spor branşında nasıl başarılı olabilirim? Ya da gelelim spor kulüplerine, şeyden gidiyoruz, spordan gittiğimiz için örnek veriyorum. Peki hangi sporcuya nasıl yatırım yapalım? Eğer ben çocuğu doğduğu andan itibaren hangi spor branşına yönlendireceğimi bilebilirsem, acaba bu müthiş bir bilgi olabilir mi? Zaman kaybı olmaz. Aileler için de çok keyifli. Bu arada bilmiyorum, kusura bakmayın. Çocuğunuz var mı?
Evet, şöyle, ben tam o konuya gelmek istiyordum. Hani tabii, madem bu genetik kodlama ve analiz işlemine giriyoruz, çocukları nasıl dahil edeceğiz bu işe?
Bir anne baba için önemli olan konulardan birisi çocuğunun ileride kaliteli bir hayat yaşaması. Kaliteli dediğimiz konsept parayla asla ilgili değil, sağlıklı ve verimli bir hayat yaşamasından bahsediyorum. Kaliteli bir hayat yaşaması için tam okuluna gitsin, güzel bir iş sahibi olsun. Ama tüm bunları yaparken de doğru zamanda yapabilmesi için doğru şekilde sağlıklı, verimli bir vücudun olması lazım. O zaman bu kişi egzersiz yapması gerekir mi? Evet, yapması gerekir. Çünkü biz omurgası dik olup dünyada koşabilen tek canlı türüyüz. Yani biz aktif varlıklarız. Ne kadar aktif olursak da o kadar sağlıklı ve uzun. Uzun kelimesinin altında ama yine kaliteli var. Yanlış anlaşılmasın. Sağlıklı ve uzun bir hayatımız olabilir. Peki o zaman bir adım daha geri geliyorum. Madem egzersiz yapmamız bizim için gerekli, insanoğlu için. O zaman hangi egzersizi, hangi sürede, hangi şiddette, hangi sıklıkta yapmalıyız? Esasında bizim verdiğimiz cevap bu. Peki bunu çocukluktan itibaren çocuklarımızı öğretirsek ve okullarında bu konseptte bir eğitim almalarına yardımcı olacak bu bilgiyi antrenörlerine verirsek, bunu da bu basit bir testle yaparsak nasıl olur? Ailelerin çok hoşuna gider. Çünkü çocuğu, örnekle gidelim, diyelim ki yüzmeye verdik. Öğretmenler dedi ki hadi bakalım siz şöyle bir gidin gelin. Yüzmeyi de öğrenmiş olsun çocuk. Yüzme tekniğini öğrendi ama ders uzun. Diyor ki işte şurada gideceksiniz, geleceksiniz, böyle bir 10 tur atalım. Çocuk 3. 4. turun sonunda köşeye tutunmaya başladı. Evet, demek ki çocuğun enerji mekanizması oradaki bahsedilen süreci yapabilmekle ilgili bir kabiliyete sahip değil. Bu başka bir şey. Geliştirebileceği yer ise antrenör için şudur. O çocuğun genetik limitleri nereye kadar izin veriyorsa bu kişinin kondisyonu ancak oraya kadar geliştirebilir. Bunun üzerine hani şeyle çıkılmaz, amiyane olmasın da hadi koçum yaparsın, aslansın sen, çalış. Hadi biraz daha. Hani böyle değil. Hani bilimsel olması lazım. Bunun arkasında da bu gerçek yatıyor. Dolayısıyla bir aile bunu bilirse ve antrenöre de bunu söylerse, bakın benim çocuğumun yaptırdığım testini, sonuç budur. Lütfen antrenman programlarında hani ters motivasyonda yaparlar ya, bazen hani yapamazsın, edemiyorsun. Bu tip yapan yöntemler de var ya da tam tersi biraz önceki örnekten de var. Bundan o zaman kaçar antrenör ve elindeki bilimsel dataya göre bir antrenman programı çizer. Şimdi o zaman bu çocuk eve geldiğinde iki türlü şey cevaplayacaktır. Bir, o biraz önceki 10 tur at denilen ama 3. turda bırakan çocuğun cevabı büyük ihtimalle akşam şu olur geldiğinde. Ben yüzmeyi sevmedim.
Evet.
Tam öğrenmiş olabilir. O ayrı bir şey. Tekniği bilmek ayrı ama ben sevmiyorum. Esasında acaba sevmiyorum dediğin şeyin arkasında çocuğun yapabileceğinden çok daha fazla bir şey yüklenmiş olabilir mi? Ona potansiyel, kapasite olarak. Ya da antrenör bu bilgiyi çocuğuna göre entegre ederse, örnek veriyorum Ahmet'e 10 tur der de işte Ayşe'ye 3 tur der yap gel. Esasında biliyordur verimlilik anlamında
evet,
ne olması.
Peki Ayşe bırakmalı mıdır yüzmeyi?
Asla bırakmamalıdır. Esasında çocukları doğru spor branşlarına yönlendirdiğimiz andan itibaren doğal başarı da beraberinde geliyor olacaktır. Mesela şunu düşünelim. İkimiz antrenman yapıyor olalım sizinle. Beraber işte koşuyoruz. Siz koşuyorsunuz, yorulmuyorsunuz. Ben böyle bir 2-3 kilometre sonra bırakmaya başladım. Bu bırakmaya başladığım andan itibaren bu bilgiyi de bilmiyorum. Yine aynı örnek vereceğim. Ben dedim ki ya artık koşu bana göre değil sanırım. Sen ne yiyorsun, ne içiyorsun bilmiyorum ama maşallah var yani koşuyorsun. Sen diyorsun ki esasında seninle aynı antrenmanları yapıyoruz Hakan. Her sabah çıkıyoruz, koşuyoruz. Aynı antrenmanları yapıyoruz. Büyük ihtimalle sen bir şeyleri eksik yapıyorsun. Yani aranacak olan sebepler ve sonuçlar hep başka yerlerde. Esasında genetik test bize bunu bilimsel olarak raporla aynı böyle hani yazılım gibi düşünelim. Yazılımımızı gördüğümüz andan itibaren buna göre yorum yapmak çok kolay oluyor. Peki bunun içerisine beslenmeyi de koyalım o zaman. Bu kişi nasıl beslenmelidir? Ne yemelidir? Ne içmelidir? Bunlar da bu kişinin enerji mekanizması elinizde olduğu için artık buna göre nasıl beslenmesi gerektiğini biliyorsunuz. İşte en güzel kısım bu. Bir kişinin nasıl beslenmesi gerektiği, hangi besin takviyelerini alması gerektiği, egzersizi nasıl yapması gerektiği, egzersizi hatta haftada kaç gün yapması gerektiği, dinlenme süreleri de önemli. Bunları bildiğiniz zaman işte o çocuğun tüm bu donelerle büyüdüğünü düşünün. Ve müthiş bir bilgiyle büyüyor. Yani esasında çocuk kendi yazılımını biliyor. Esasında müfredatını biliyor çocuk. Yani eğitim pro. Kendisi hani limitlerini biliyor. Ve hiçbir şekilde çok da fazla zaman kaybına ve adaptasyon sürecilerinde problem yaşamadan böyle çok doğru bildiği yolda hızlı bir şekilde ilerliyor. Ve başarısızlık dediğimiz o deneme yanılma süreçlerine de girmiyor. Aile de memnun, çocuk da memnun.
Hani az önce dedim ya yüzmeyi bırakmalı mıdır o 3 tur atabilirsin dediğimiz öğrenci diye. Şöyle olabilir belki, hani yüzmeye değil de atletizme yönlendirilebilir.
Çok doğru.
Değil mi?
Çok
yani
doğru.
İlla o çocuğu zorla yüzme şampiyonu yapmak zorunda değil aileler.
Kesinlikle doğru. Çünkü spor branşlarının en güzel özelliği, yüzlerce spor branşı var. 61 tane federasyon var ama bunun dışında federasyonlaşmamış çok fazla spor dalı var. Yani bir aile şunu görebilir. Çocuğum yüzmeyle ilgili bir sorun yaşıyor. Bakın, genetik harikası olabilir. Yüzmeye de %100 uyumludur. Anatomik yapısı, yani fiziksel dış görünüşü de yüzmeye çok uygundur. İşte kolları uzundur, avuçları büyüktür, işte ayakları uzundur. Genetik olarak yüzmeye de çok uyumludur. Ama şunu bile diyebilir çocuk: ben yüzmek istemiyorum. İşte bu durumda da başka bir seçenek için, o biraz önce sizin söylemiş olduğunuz gibi genetik olarak yatkın olduğu diğer spor branşlarına bakılabilir. Ama artık şunu biliyoruz: bu 61 spor federasyonu artı yüzlerce spordan acaba hangisini deneyelim demeyecek de aile.
Genetik kodlardan çözecek.
Oradan devam ediyor olması çok daha verimli olur.
Beslenmeden de bahsettik. Çok kısa obeziteye de değinelim mi? Çünkü günümüzde çok ciddi sorun, hem Türkiye'de hem de yurt dışında ya, çocuklarda görülen obezite.
Son yapılan bilimsel araştırmalarda, işte istatistiklerde Türkiye Avrupa'nın en obez ülkesi oldu. %32 ile. Çok ciddi bir rakam. Bu şu demektir: 3 kişiden biri neredeyse Türkiye'de obez. Çocuklarda da, büyüklerde de. O zaman demek ki egzersiz adına bazı şeyleri ya revize etmemiz gerekiyor ya da geliştirmemiz lazım. Genetik bize bu anlamda ne söylüyor? Biraz önceki konu beslenme anlamında bize bu doneleri verdiği için, bırakın sporu, egzersizi bir kenara koyalım. İnsanların nasıl beslenmesi gerektiğiyle ilgili elinizde müthiş bir bilimsel data var. Bunu şuna benzetebiliriz. Diyelim ki 10 kişi bir odada oturuyoruz. Hepimizin ayakkabı numaralarını toplayalım. Bölelim ona. Çıktı diyelim. 38 çıktı diyelim. 38 numara ayakkabı herkese versek herkes olmayacaktır kimilerine. Şu an günümüzdeki beslenme programları, diyet programları bu konsepte uygulanıyor maalesef. Yani herkese standart bir program veriliyor. Kan tahlilleriyle bunu yapılmaya çalışılıyor. Ya da başka şeyler de başın içerisinde. Ama basında ve medyada çıkan ve genel kitleye verilen diyet programları konusunda bunların revize olacağını düşünüyorum. Bu olay tamamen kişiselleştirilmiş olması gerekiyor. Ne kadar çok kişiye özgü ve tamamen size özel bir program, bir hayat konsepti belirlenebilirse, o kadar da hatalardan bertaraf edilmiş müthiş bir kaliteli yaşam sizi bekliyor.
Yavaş yavaş son dakikalarımıza doğru giriyoruz. Genetik analiz ve sporda başarı için genetik analizin önemini konuşuyoruz. Her geçen gün de önem kazanıyor gerçekten bu dediğiniz konu. Artık pek çok spor adamı da özellikle vurguluyor ve bir disiplin haline geldiğini de biliyoruz. Son dakikalarımızda ailelere, çocuklara neler önerirsiniz? Bu genetik analizi kaç yaşından itibaren anne babalar çocuklarına yaptırabilir? Hem de onlara söylemek istedikleriniz varsa alalım.
Doğumdan itibaren yapılabilen bir şey. Çünkü çok basit bir şey. Kan testi gibi bir şey değil. Sadece yanağın içerisine sürülen özel steril bir pamuk çubuk gibi düşünün. Özel bir kutucuğu vardı onun. Bebeğin ya da büyük kişinin yanağının içerisinde bir dakika boyunca uygulayacağınız çok basit bir testtir. Steril kabına koyarsınız ve sonuç çıkar. Bu günümüzün gerçeği gibi konuşalım. İlk çıkan teknolojik aletlere karşı nasıl belli bir defans olursa tüm dünyada, X bir şey bile olsa, bir sistem bile, ama sonradan tüm dünya buna geçer. Şu an öyle bir dönem geldi. Genetik fitness çağı başladı. Fitness dediğimiz esas spor gibi gelmesin. Uyumlu yaşamak, kaliteli yaşamak. Genetik fitness çağı başladı. Bu dönem içerisinde anne babalara benim önerim. Şimdi ben çocuğum yok, evli değilim ama işimiz çocuklarla. Benim çocuğum olsa ben hemen bu yolda devam ederdim. Çünkü bilimsel bir şeyden bahsediyoruz. Kanıtlanmış, bilimsel makalelerle ispatlanmış. Sportif anlamda binlerce başarılı örneği var. Dolayısıyla çocuklarımızın kaliteli bir yaşama devam edebilmesi için, sporcu olmalarından bahsetmiyorum, egzersiz yaparak kaliteli iş adamları, iş kadınları olabilmeleri için hayatlarını bu şekilde devam ettir. Ve bu döngüyü başlatabilmek için, onların da çocuklarının bu konsepte devam edebilmesi için bu bilimsel gerçekliği araştırmalarını öneririm. Sadece araştırmalarını öneririm. Sonra kararlarını vereceklerdir zaten.
Evet. Bir spor dalını çok seviyor olmak genetik yapımızın ona uygun olduğu anlamına gelir mi?
Hayır. Maalesef şey gibi düşünelim. Çocuk diyor ki babasına, babacığım diyor, ben diyor şey yapacağım diyor işte. Futbolcu olacağım diyor. Futbolcu olsun, santrafor olacağım diyor. Şimdi santrafor dediğiniz kişi süre, kaleciden örnek verebilir miyiz? Tabii daha ki. Verimli olacak, tabii daha kolay ki. Anlaşılır olacak. Kaleci, kaleci nasıl deriz? Bakın bir tanımlama vardır. İşte top atılıyor, kedi gibi adam derler böyle. Hı-hı. Neden? Çünkü refleksleri o kadar hızlıdır ki topun karşı rakibin ayağından çıktığını gördüğü andan itibaren gözün bunu algılaması, beyni iletmesi ve onun emir vererek sinirlerle kaslara göndermesi ve atlayıp topu kurtarması. Bu süreç mikro saliselerde gerçekleşiyor. İşte bu kod. Eğer başka bir insanda bu kod daha farklı bir versiyonda ise geç hareket edecektir. İstediği kadar antrenman yaparsa yapsın, genetik olarak bu spor dalına yatkın olan diğer kaleciden her zaman aralığında fark oluyor olacaktır. Çeviklik ve atiklik arasında. Dolayısıyla bu genetik yapıyı bildiğiniz zaman o zaman bu çocuğa şunu söyleyebilirsiniz. Kaleci değil de gel senin futbolda farklı 11 kişilik bir maç bu. Farklı bir yerde oynatalım. Çok da fazla refleksin gerekmediği bir yerde. Örnek veriyorum size. Top dağıtacaktır. Orta sahada adamdır. Sağa sola top veriyordur. Burada çok böyle kaleci gibi reflekslerin olmasına gerek yoktur da topu ayağında tutması, oyunu iyi okuyor olması, topu sağa sola dağıtması, takıma liderlik yapması gibi farklı özellikleri ön plana çıkabilir. Ama kaleci için yeterli olmayabilir.
Evet. Aynı spor dalı için de farklı alanları
evet,
da yönelimi.
Evet, mevkiler ve lokasyonların belli olması adına.
Bilir. Çocuk bu anlamda da o zaman hem istediği sporu yapabilecek hem de hayatında...
Doğal olarak da başarılı olacak.
Başarılı, hayatında doğru. Başarılı bir şekilde spor yaşamına devam edecek. Bir de bu genetik kodlar yalnızca anne babadan gelen kodlar mı?
Evet.
Hani bir üst kuşağa da geçiyor mu kodlar?
Şöyle düşünün. Biz anne ve babamızdan işte kodların yarısını oradan alıyoruz, yarısını oradan alıyoruz ve zigot hücrede bunlar tek bir hücrede, ilk hücrede birleşiş anı itibaren esasında yeni bir kombinasyon ortaya çıkıyor. Bu şu demek, bizim anne ve babalarımız da kendi anne babalarından kodları almışlar. Dolayısıyla nesiller önceki kodları taşıyoruz şu an. Evet.
Çocuğumuza ulaşmış.
Kesinlikle, kesinlikle. Hepimiz genetik harikasıyız bu arada.
Ne mutlu. O kadar güzel anlattınız ki bu sistemi hem de böyle örnekler vererek
çok
açıklayıcı bir şekilde aktardınız. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Sanıyorum anne babalara çok ışık tutacak
eminim
bilgiler
öyledir. Araştırsınlar. Çok seviniriz.
Sevgili dinleyicilerimiz, genetik analiz ve sporda başarı için genetik analizin önemi konusunda eski kickbox milli takım sporcusu ve genetik analiz üzerine çalışan bir firmanın yöneticisi Sayın Hakan Demiray ile güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz ve bugünlük huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor, Hayatın Sesleri'nde yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.
Bilecik 25 yıl olmayı. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? B